AFAD 40. Sohbet 4 Kasım 2018. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain. Ve kul Rabbim zıdni ilmen ve fehmen, Rabbi şrah le sadri ve yessirli emri, vahlul ukdeten min nisani yefkahu kavli. Ve ma tevfiki illa billah. Sübhaneke la ilme lena illa meallemtena inneke entel alimul hakim. Bismillah. Ve lekad yessernel Kur'ane le zikr, fehel min müddekir. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve emma ba'd. Evet, Saffat suresinde Yunus aleyhisselamla ilgili kıssayı birkaç haftadır işliyoruz. Son iki ayet kaldı. Bu hafta inşallah bitiririz. Belki de diğer o kısımlara devam ederiz. Aslında kıssayı genel olarak daha evvel söylemiştik, daha evvel anlatmıştık. Bu hafta da yine o iki ayetin teferruatıyla beraber işleriz inşallah. Nerede kalmıştık? Allah-u Teala Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnında muhafaza ettikten sonra onun tesbihine, duasına, hem önceki tesbihlerine hem o anda ettiği özel duaya, biliyorsunuz ne olduğunu, ona istinaden kurtarıyor ve ne oluyor? 145. ayette gördüğü gibi fenebednâhu, biz onu attık. Nereye attık? Bil arâi, bir ara denilen araziye, boş arazi, ağaç bitmeyen bir araziye attık. Fehüve sakıyım, hangi haldeyken? Sakıyım, bitkin, hasta, aşırı zayıf bir haldeyken onu oraya attık. 146'da feembetna, biz bitirdik. Nebat oradan geliyor. Hani nebati bitkiler diyoruz ya, bitmek kökünden. Enbetna, bitirdik. Aleyhi, ona, onun üzerine ne bitirdik? Şeceraten, bir şecere. Min yaktin, yaktinden, yaktin kabak cinsinden bir ağaç diyor da, yani bitki bitirdik. 147 ile devam edelim. Ve erselnahu, biz onu gönderdik. Resul olarak gönderdik, elçi olarak gönderdik. Risalet üzere gönderdik. İla, nereye? İla mi'eti, mi'etin, elfin. Mi'e, yüz demek. Elf de bin. Yani yüz bine gönderdik. Yani yüz bin sayısınca bir topluluğa gönderdik. Devam ediyor. Ev yezidune, ya da daha fazlasına, daha ziyade olana, artışına. Yani yüz bin, hatta daha fazlasına gibi bir orada mana var. 148'de devam edelim. Sonra bunları açıklayacağız. Fe'amenu, onlar iman ettiler. Fe metta'nahum, onları faydalandırdık. İla hin, bir hine kadar. Bir belirli bir müddet, belirli bir zamana kadar. Burayla da beraber kıssayı Rabbim tamamlıyor. Şimdi sahile attı, değil mi? Attık diyordu Allah-u Teala. Na, biz attık. Hiçbir bitkinin olmadığı bir araze ve hüve sakıyım. Şimdi düşünün pozisyonunu, asitlerin içerisinde, o karanlığın içerisinde hangi halde atıldığını ve onun üzerine bir ağaç bitiriyor. Tabii hikaye, kıssayı biliyoruz. Kabak ağacı hızla büyüyor. Onu sineklerden koruyor. Güneşin ışıklarından muhafaza ediyor. Ve Burada yazmıyor ama tefsirlerde geçtiği kadarıyla da beslenme ihtiyacını da keçi sütüyle, buna tahsis ettiği bir keçi şeyiyle tamamlıyor. Şimdi burada bir iki ayrıntı var, onu söyleyeyim. Ya teferruat çok da ben de tereddüt ediyorum. Yani çok fazla tefsirden okuyorum. Her birinde farklı, her birinde işari ya da kelami değişik manalar var. Hangilerini buraya getirsem diye tereddüt ediyorum ama şu hoşuma gitti. Şimdi hani nefsi levvameden bahsetmiştik ya, yani kaçıyor, hata ediyor, nefsi emmare üzerine hata ediyor, nefsi levvame ile tövbe ediyor. Allahu Teala da o nefsi levvame ve tesbihleri üzerine onu kurtarıyor. Balığın karnında belli bir süre bir yaşantısı oluyor. Şimdi sahile atılıyor. Şimdi ne olması lazım? O her şey günlük gülistanlık olması lazım, değil mi? Hani manevi anlamıyla düşünün. Fakat yine de vücudu hasta. Yani manevi belirli bir nimetlere ya da belirli bir idraka ulaşmış olsan da yine dünyada yaşıyorsun. Yani nefsini temizlesen de Allahu Teala'nın bazı şeylerine, ikramlarına mazhar olsan da yine dünyada yaşıyorsun. Dünyada ne vardı? Hani Taha suresinde okumuştuk. Meşakkat vardı. Yani yine meşakkatin içerisindesin. Yani manevi olarak belirli bir seviyeye gelmek dünya meşakkatlerinden arı olmayı şey yapmıyor. Fakat bu meşakkatleri şöyle düşünün. Yani bak yine de dünyada yaşıyorsun, işte açlığım şu falan değil. Yani riskler var. Yani idrak ettin, bir şeylere müşahit oldun, Allah'ın özel ikramına masraf oldun ama yine de dünyada sana zarar verecek, manen zarar verecek ortamın içerisindesin. Hatırlıyor musunuz sohbetlerinden birinde şöyle demiştik. Her yerde yer çekimi var. Bakın yer çekimi. Yer ne yapıyor? Çekiyor. Arz çekiyor. Bunu çekiyor, bunu çekiyor, bunu çekiyor. Çekilmeyen bir şey var mı? Yok. Her şey çekiliyor. Bunu niye bağlamıştık? Yani dünya cazip. Dünya nefse cazip. Şeytanın etkisiyle de muhabbet var yeryüzüne karşı. Ne diyordu Allah-u Teala ayette? Biz zeyyenna diyordu. Yani süsledik, ziynetlendirdik, süslü gösterdik. Yani cazip hale getirdik. Her ne kadar sen manevi belirli bir şeylere uğrasan da, temizlensen de, Allah'ın ikramlarına mazhar olsan da, arzda yaşamamız sebebiyle bir risk var. Cazibe riski var. Nefsani unsurların riski var. İşte onu Allah-u Teala huves sakayım diyor. Yine de o işte keçiyi göndermesiyle ya da o yaktığın bitkisinin yapraklarıyla muhafaza etmesiyle Allah'ın da bir koruması var. Yani riskler var. Dünyanın seni Allah'tan uzaklaştıracak, günaha sokacak, dünyaya fazla meylettirecek şeyler var. Ama yine de benim bir muhafazam var. Hani bu şeyde vardı ya, Fatiha suresinde bunu işlemiştik. Surat ellezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin. Onlar neydi? Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. İşte burada özellikle neyi bahsediyor? Nebileri bahsediyor. Nebiye nimet verildi. Nimet neydi? Kurtarılmak nimeti. Değil mi? Denize atlıyor, boğulup gidecekti. Tövbesine afla karşılık verme nimeti. Balığın karnında yani hazm olunması, asitinden paramparça olması lazım, ölmesi lazım nefessizlikten, yaşatıyor, kıyıya atıyor, kıyıda o haliyle de yine de zarar görebilir. Ayrıca onu fiziksel olağanüstü kerameti mucizevi bir şekilde besliyor. Bunu da işte biraz evvel manevi olarak düşünürsek de demek ki öyle bir pozisyonda olan insana da nebilere verilen nimetler gibi nimetlerle desteklemesi. Asıl nimet sırat-ı müstakim, asıl nimet. Ama kendilerine nimet verilenlerin yolu sırat-ı en'amte aleyhim, nimetleri ayrı bir kategoride alırsak maddi ve manevi birçok nimetin verildiklerinin yoluna. Bu şekilde de düşündüğünüzde sakayimin ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani sakayim bitkin bir vaziyette. Dünyanın meşakkatlerine maddi ve manevi açık zayıflıkta olarak oraya attık. Allah'ın muhafazası olmasa ölecekti.
Adeti, o da belli bir süreye kadar.
Tabii.
Zaten burada diyor, biz onları bir zamana kadar faydalandırdık.
Evet. Tabii yani o biziz. Biz
Meşakkat
bir
devam
sürü
ediyor yani.
meşakkat devam ediyor. Ama yine de işte Allah'ın bir koruması orada devreye giriyor. Evet. Üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitiriyordu. 147 ile devam edin. Ve erselnahu ila mi'etin elfin. Şimdi şeye bakın. Bunu açıklamıştık gerçi ama 139'a bakın. Ve inne Yunus'u leminel mürselin. Şimdi orada zaten onun Hazreti Yunus'un nebilerden olduğunu açıklıyor zaten. Daha doğrusu mürsellerden, affedersin. Mürsellerden olduğunu açıklıyor. Şimdi 147'de tekrar erselnahu ila mi'eten elfin diyor. Neden ikinci kez vurguluyor burada? Yani yeni gitmiyor, yeni gönderilmiyor resul olarak. Zaten öyleydi. Fakat bunu şey açısından, yani iki cihetten bakın. Birinci cihet, Hazreti Yunus cihetinden artık yeni bir idrakla gidiyor oraya artık. Hani ibak yapmıştı ya, kölenin sahibinden kaçtığı zihniyetle kaçmıştı. Ama artık şimdi farklı bir idrakta. Daha farklı bir idrakla artık şey yapıyor. Yani hidayet Allah'tandır ve Allah'ın emrinden kaçılmaz. İdrakıyla gidiyor. Düşünsen o kadar olayları yaşadıktan sonra nasıl bir idrak olmuş olacağını. İkinci cihet, halkı, yani Ninova halkı bakımından düşünün. Şimdi kale alınmayan, yani 33 yıl, 32 yılda iki kişi azapla korkutuyor. İnanmıyorlar. Alametlerini söylüyor. Bak şöyle şöyle yaparsanız böyle gelecek. Gitmesiyle beraber bakıyorlar. Hakikaten var. Başlarına gök inecek. Ama peygamberleri artık kaçmış. Biliyorsunuz büyük bir tövbeye giriyorlar. Şimdi artık o kaçırdıkları, kaçmasına vesile oldukları peygamberin gelmesiyle beraber ona nasıl bir peygamber gözüyle artık ikinci cihetle nasıl baktıklarını bir düşünün. Yani tamam, peygamberimiz geldi artık, tamam,
Kurtarıcı gibi.
kurtarıcı gibi devam ediyor. Artık ağzından çıkan her söze, yaptığı her harekete dikkat edilir artık. Şimdi öbür türlü lay lay lom, yani şey yapıyorlar artık, bu Allah'ın elçisi.
Acaba onlardan da bir şey geldi. Çünkü bütün hepsinin tövbesi kabul edildi diye söylüyor.
İşte onu açıklayacağız. Bu şeyde onu anlatmaya çalışıyorsunuz. Ev Yezidune, şimdi neden rakamını söylüyor burada? Miyeti elfin, 100.000 kişiye. Yani şimdi ne kadar büyük bir kalabalığa, yani 100.000 şu an hani bize normal bir ilçenin şeyi gibi geliyor ama yani o tarihlerde dünya nüfusu o kadar fazla değildi. 100.000 kişilik bir yer, yani büyük bir metropol. Büyük bir metropolde sadece iki kişi iman. Dönüşünde 100.000 kişi. Artık 100.000 kişinin şartsız şüphesiz iman ettiğinin rakamı. 100.000 kişi. Yani ciddi bir rakam yani. Peki neden bu ev Yezidun? Yezidun bir fiil. Yani ziyade oluyor. Giderek artıyor. İki anlamı var burada. 100.000 küsur.
Binlerce.
Yani yok, yüz binlerce, 100.000 ve küsur. Mesela 120.000, bir rivayette Peygamber Efendimiz onun sayısının 120.000 olduğunu söylüyor. Yüzüm, yani o küsur. Hani 300 mesela şeyde de var, Ashab-ı Kehf'te de. Ne kadar kaldılar? 300, 3, evet.
300 yıl.
Evet, 300 yıl. Bir de ne diyor? Orada küsuratını veriyor. 9 yıl. Yani hani böyle Arapça bir tarz var. Mesela Hazreti Nuh'un yaşı ile ilgili 1.000 yıldan şu kadar eksik. Yani bir bütünün rakamı veriliyor. Yanında küsurat veriliyor. Yezidu ne diyor? Yezidu ne artıyor? Burada da ne artıyor? Yani gittikçe artıyor. Neden? Şimdi bir toplum iman ediyor 100.000 kişiye, fakat bu olay duyuluyor çevre illerden. Düşünsenize, Ninova halkının başına geleni gördünüz mü? Ninova halkının başına geleni gördünüz mü? 120 bin giderek katlanıyor. Katlandığının da göstergesi, işaret olarak. Üçüncü manada şu geldi bana. Yani bugün de kıssaları okuyorsun, Resullerin hayatlarını dinliyorsun ve bunlara iman edenlerin sayısı da giderek artıyor. Yani şimdi Peygamber Efendimiz'in vefat ettiğinde sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında 100 bin kişi vardı. Bak değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. 100 bin kişi. Bak buradaki rakamla yaklaşık olarak örtüşen bir şey 100 bin. Yani şeyde ama ne oluyor? Giderek artıyor. Bugün birkaç milyara gelmiş durumda. Bunun bu manaları olabilir. Orada ev demesi veya anlamında bazı tefsircilerin kafasını karıştırmış. Şu kadar veya artan sayıda. Yani bilmiyorum bu tefsirleri neye göre yapıyorlar ya da bu insanlar nereye göre yorum yapıyorlar. Yani alemlerin Rabbi olan Allah. Yani burada bir sayıda tereddüt mü ediyor ki şey? Yani bunu eleştirmişler, Allah niye böyle diyor falan. Ya biraz aklını kullanan insan bunun farklı manalara geldiğini, neler orada işaret edilmiş olabileceğini anlar. Artık o kısımları size getirmiyorum bile. Tefsirlerde öyle böyle garip bir yorumlar var ki aslında onun tefsire alınması bile çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ama ne yapıyor? Kaygı oluyor tefsir yazanda. İşte şu düşünce de var, ben bunu yazmamış olmayayım diye getiriyor. Bilmiyorum, her şeyin oraya alınmaması lazım bence. Evet. 148'de ne var? Fe emenu. Fe emenu. Şimdi burada fe fa-i takibiye. Yani hemen iman ettiler. Yani burada iki şeye hemen konusu var. Bir o azap geliyor ya, o azabın gelmesinden dolayı iman edici konuma geldiler zaten. Bir de peygamberlerini karşılarında görünce tamam, yani sistem tamamlanıyor. Şimdi bakın, bütün kavimlere peygamber gönderilmiş. 124 bin. 124 bin Nebi Resul gönderilmiş, peygamber gönderilmiş. Az bir sayı değil bu. Şimdi Allahu Teala peygamberleri göndermeden de bir mekanizmayla hani kişileri imanlarını sorgulayabilirdi. Ama Allah ve Resulü bazılarına kitap göndermiş, bazılarına suhuf sayfeler gönderilmiş, bazılarına gönderilmemiş. Şimdi peygamberlere iman, Resullere imanlığı önemsiyor Rabbim. Yani sistem bu. Neden? Yani azabı görünce de iman etmişlerdi. Ama peygamberlerine, ha peygamberime de ifade edin. Tamam, biz sana iman ettik, itaat ettik yani. Yani peygamberle beraber olan imanı Allah şey yapıyor, önemsiyor. Hani amentü esaslarını düşün. Amentü billahi ve melaketi ve kütübü ve rusulü. Yani bak, rusulü. Ona imandan ötürü burada fe emenu. Resul geldi, iman ettiler. Bu kıymetli. Yani bu neden bu vurguluyorum biliyor musunuz? Yani ya Kur'an bize yeter. Hadise gerek yok. Sünnete ne gerek var? Yani işte la ilahe illallah demek yeterli. Niye Muhammedun Resulullah var ki falan gibi saçma sapan yani ve dinin içinde, İslam'ın içinde yapılan bir şey var. Yani bunlar ateist ve deist değiller. Kimlikleri Müslüman. Buna rağmen diyorlar ki Kur'an bize yeter. Ya bilmiyorum yani hiç anlamsız geliyor. Ya o zaman Allahu Teala neden Resul'e 124 bin şeyi gönderdi, yani peygamberi gönderdi? Neden onlara itaati farz kıldı? Allah Resulüne itaat bana itaattir diyor. Yani bunların nasıl değerlendirilmeden böyle bir şey yapıyor, ilginç yani. Burada ben fe menudan bunu anladım. Devam edelim. Femette'nehum ilahin. Bu meta. Meta, faydalanmak, belirli bir süre, geçimlilik manasına geliyor bu. Mesela meta diyor, mesela meta dünya malı diyoruz değil mi? Türkçe'de de geçmiş. Dünya metalı şeklinde. Bildiğiniz bir kelime, hani o yüzden şey yapmıyorum. Şimdi bazı ayetlerde Hazreti Yunus ile ilgili şeylerde kavminin kurtarılmasıyla ilgili bazı ifadeler var. Evet, Yunus suresi 96-97 yani öncesinden gelen bir şey var. Oraya 95'ten şey yapayım, biraz okuyacağım. Sakın Allah'ın ayetlerini yalan sayanlardan olma, yoksa zararı uğrayanlardan olursun. Ben Diyanet mealinden okuyorum. Şüphesiz haklarında Rabbinin sözü, hükmü gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar. Yunus'un kavminden başka, keşke azabı görmeden iman edip, İmanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı ya, Yunus'un kavmi iman edince dünya hayatında rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belirli bir zamana kadar yararlandırmıştık. Evet, bu 98. ayette dünya hayatındaki zillet azabını onlardan kaldırdık. Keşefna anhum azabel hızye fil hayatid dünya, dünya hayatında kaldırdık kısmını, tefsircilerin bir kısmı sadece bu dünya hayatındaki zilletten kurtulma fakat ahirette ilgili burada bir mesaj yok olarak söylüyorlar. Ama büyük bir kısmı da emenu diyorlar ya orada, felemme emenu, yani iman ettiler. Allah-u Teala iman etmiş topluluğa niçin azap etsin şeklinde bir şey var, ifade var. Şimdi burada anladığımız kadarıyla ayetin başında diyor ki Yunus'un kavminden başka keşke iman edip imanı kendisine fayda veren bir tek memleket halkı olsaydı ya, yani azap hükmü gelince bütün kavimler helak edilmiş. Helak üzerinden kaldırılan bir toplum yok. İstisna Yunus'un kavmi. Bunda da neden olduğuyla ilgili görüş var. Çok ciddi bir şekilde tövbe etmişler. Yani kendi aralarından ayrılınca öyle bir dua şey yapmışlar ki şimdi Hazreti Yunus uyarıyor. Bak şöyle şöyle bir şeyler olacak diyor. İnanmıyorlar. Fakat bir bakıyorlar ki kafalarının üzerinde kara bulut var. Yani azap indi inecek. Yani onun anlattığı şekilde bütün azabın gelme alametleri olmuş. Ama kendi peygamberleri de yok. Yani hani biz biliyoruz ne yapacaklar. Bir ilim adamına gidiyorlar. Yani ilmine güvendikleri birine gidiyorlar. O da bir tövbe şekli anlatıyor onlara. Diyor ki her biri dağa çıkıyorlar. Bütün hayvanlarla çıkıyorlar. Hayvanların yavrularını ayırıyorlar. Kendi üzerlerine kıldan örtüler giyiniyorlar. Yani en şey şekilde, acındıracak şekilde. Gece gündüz yalvarıyorlar ve 40 gün 40 gece bu şey yaptıklarını anlatıyorlar. Yalvardıklarını kıssalarda geçiyor. Bunun üzerine Rab tövbelerini kabul ediyor. Yani az bir şeyle yapmıyorlar. Bakın 100 bin kişi diyor. Yani 100 bin kişinin bir tepede toplanıp gece gündüz ağlayarak dua istemişsin. Hani bu yağmur duasında bir köylerde falan kırsal kesimde oluyor genellikle. Hani öne çocuklar konur, kadınlar konur, yavrular konur. Yani en eski elbiseler giyilir. Tahmin ediyorum bu aynı mantıkla. Yani biz hata işledik, halt işledik tabiri caizse. Ya Rabbi bu biz, başımıza gelenler bizim yüzümüzden. Yani suçu üzerine alıyor. Hani aynı Hazreti Adem'in biz nefislerimize zulmettik demeleri gibi. Bu da affa, tövbeye vesile. Bununla istenilen bir şey var. İşte Yunus'un kavminden başka diyor. İman ettiler. Onu imanlarını kabul ediyor Allah-u Teala. Ve şey yapılıyor. Şimdi son anda yapılan imanla ilgili böyle görüş şeyleri var. Farklılıklar. Son anda yapılan iman kabul olur mu? Olmaz mı şeklinde bir şey var. Tereddüt var buradan. Mesela 90. ayete bakalım. Yine Yunus'taki 90. ayete. Nerede? Evet. Şurada. Sureti Yunus. Firavun'la ilgili bir şey var okuyorum. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte zulmetmek, saldırmak üzere onları derhal takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzere iken İsrail oğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım dedi. Şimdi 91'de geliyor. El-en şimdi mi? Vekat asayte kable, sen gerçekten daha önce isyan etmiştin. Ve künte minel müfsidin, ve müfsitlerden olmuştun. Şimdi burada büyük bir kısım şey demiş, son anda bütün alametler geldi, son anda yapılan tövbenin ve imanın makbul olmadığıyla ilgili bir rivayet var. İşte Hazreti Yunus'un kavmi de son anda şey yapıyor, geliyor. Fakat çok az bir istisna şunu diyor. Burada şeyin, Firavun'un işi bittiğiyle ilgili değil, af olunabileceğiyle ilgili işaretler de var diyor. Yani tövbe konusu farklı. Çok az bir görüşe yapıyor. Ama ben tabii ki çoğunluğun olduğu gibi kabul olmadığı görüşündeyim. Ama hani başka bir görüşler de var. Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Onda diyor ki benim ümmetimin diğer ümmetlerinden farkı diye birkaç tane madde var. Onlardan birisinde de son ana kadar yapılan tövbenin kabul olunacağıyla ilgili Peygamber Efendimiz'in bir müjdesel ifadesi var. Yani bir kişi ölmeden evvel, son nefesini vermeden evvel ifade bu şekilde, yaptıkları tövbenin kabul olunacağıyla ilgili bir şey var. Bakın Allah-u Teala o kadar merhametli ki, tövbeye o kadar açık ki, hani bu ifadeyi biraz öyle kullandım ki kasıt olsun. Çok ilginç bir size bir ayet göstereceğim. Bunu da Mehmet Güngör hocam göstermişti. İlginç bir konu. Şeye bakalım. Buruç suresine bakalım. Sureyi Buruç. Bulan sayfasını söylesin. Sayfa 589. Sayfa 589 El Buruç suresi. Onuncu ayet. Evet, Türkçe mealinden okuyacağım. Üçten gidelim. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümdarlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şimdi ateş ashabı, hendek ashabı deniyor bunlara. Müminler var. İstemiyorlar. Çok büyük bir ateş çukuru hazırlıyorlar. Sıraya koyuyorlar onları. İman ediyor musun, etmiyor musun? Yani imanından dön diyorlar. Dönmeyenini atla diyorlar ateşe. Direktman ateşin ortasına atıyorlar. Evet. Evet. Necran Hristiyanları. Ya tabii o zamandaki hak din. Bu şekilde yapıyorlar. Göstermek istediğim yer şuraya. 10. ayete bakın. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. Bakın adamlar atıyor. Ateşe atıyorlar. Allah-u Teala diyor ki şüphesiz mümin erkeklere, mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere. Yani diyor ki tövbe etseler tövbeleri kabul olacak sanki. Ayet bu. Zalimlik yapıyorlar. Yani Firavun orada daha evvelinden tövbe etse af olunacak. Bakın yaptıklarına bakın, kesiyor, asıyor, şey yapıyor. Yani Allah Tevvabur Rahim. Yani bu şeye bile, ateşe atanlara bile böyle. İlginç yani, bunu Mehmet Bündür Hocam şey yapmıştı, tespit etmiş. Çok ilginç yani bu şeyiyle. Bakın burada şunu deniyor. Mesela Hazreti Ebu Talip, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem amcası. İşte iman etmiş midir, iman etmemiş midir? İşte mesela şu kavim azaplandırılmış, Allah affetmiş midir, affetmemiştir. Ya onların size iki seçenek verilse, siz affolunmasını mı istersiniz, affolunmamasını istersiniz? Yani bir Müslüman, bir kulun neden ateşe atılmasını istesin, değil mi? Peygamber Efendimiz de rahmet ehlin alemin, alemlere rahmet olarak göndermiş. Cebrail Aleyhisselam geliyor, diyor ki ya Resulallah, ya Resulallah izin ver diyor, şu Uhud dağını onların başına yıkayım diyor. Taif'te taşlandığı vakitte izin ver diyor, mahvedeyim onları. Ne diyor? Hayır diyor, onların nesillerinden gelecekler vardır diyor. Ben rahmet peygamberiyim diyor. Biz de onun ümmetiyiz. Allah'ın düşmanının biz de düşmanıyız. Ama Allah'ın af mekanizmasına, tövbe mekanizmasına bizim de muvafık olarak düşünce sistemimizden olması lazım. Biz onu bırakın, çevremizdeki Müslümanları bile en ufak bir şeyinde kafir ilan etmek şeyindeyiz. Hemen cehenneme atıyoruz. Ahirette görürsün diyoruz, hakkımı senden nasıl alacağım? Şimdi hakkını alacaksın, o iflas edecek, cehenneme gidecek o. Sen de mutlu mutlu cennete gideceksin. Zihniyete bakın. Yani biraz dikkatli olmak lazım. İşte o Buruç suresi beni şoklamıştı yani. Ateşe atıyorlar. Mümin erkeklere, mümin kadınlara eziyet et de sonra tövbe etmeyenlere diyor cehennem azabı vardır. Yangın ateşi vardır diyor. Yani yangın ateşi ne demek? Yaptığının misliyle cezalandırılacak. Ama tövbe edersen farklı. Yani bu tövbe mekanizması çok ilginç.
Peygamber var mı?
Yani içlerinde peygamberleri mi var? Yani peygamberleri de atılmış mı?
Peygamberi var mı?
Mesela bu şeyle ilgili Müslümanın bağışlanması ile ilgili bir hikaye var. Şimdi sahabe efendilerimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde geçiyor bu olay. Bir pusu kuruyor sahabe efendilerimiz. Müslümanlara çok eziyet etmiş birilerini öldürecekler. Yani çok eziyet etmişler. Onu da gözlemliyorlar, pusu kuruyorlar. Yakalıyorlar, tam öldürecek, boğazını kesecek. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu resulullah diye şehadet getiriyor. Şimdi onu tekrar yine de öldürüyor. Hani bu yalandan öldürülmemek için etti diye. Tabii kendisinden evvel haberi Medine'ye gidiyor. Medine'ye geldiğinde diyorlar ki Resulullah seni çadırında bekliyor. Evinde bekliyor da işte mescitte bekliyor. Mescide gidiyor, bir bakıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem dönüyor. Kızgınlığından dönüyor. Diyor ki kalbine mi girdin? Sahabenin ismini unuttum. Şu diyor. Kalbine mi girdin? Kalbine mi girdin? Yani hani anlatıyor ya, Resulullah Müslümanlara çok etti. O tam öldüreceğimi anladı. Yalandan diyor kurtulmak için diyor kelime-i şehadet getirdi. Kalbine mi girdin diyor ve bunu üç kez söylüyor. Yani işte ölmeden evvel iman etme ve tövbe etme konusu çok ilginç bir konu yani. Hani bize düşen ne? Hazır yaşıyoruz. Bunları biliyoruz. Hazır daha bu sistem devam ederken tövbe etmek, imanımızı tazelemek çok önemli. Biliyorsunuz iman da tazelenen bir şeydi. Allahümme inni uridu en yüceddider imanen. Hani nikahen deniyor da imanen, tecdiden bir kavli la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yani ne yapıyoruz? Biz tecdit ediyoruz orada yani. Yeniliyoruz, tazeliyoruz yani yaşamımız süresince. Aynı zamanda da sürekli tevbe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün bir rivayete göre 70, bir rivayete göre 100 kez tövbe estağfurullah getiriyor. Tövbe ediyor yani. Yani Resulullah bunu yapıyor. Bizim acaba kaç kez getiriyoruz? Hani bir, ya da aklımıza kaç kez geliyor? Onu bir düşünmek lazım. Şimdi bir ara verdik de orada kendi aramızda bu şeyden, tövbeden bahsediyorduk. Namık Hoca burada bir hadisten bahsetti. Yani Allahu Teala kuluyla kendisi arasındaki olan şeyleri, tövbeleri kabul ediyor. Yani bir daha geri dönmek üzere falan onun şartları var. Fakat kulunların kendi arasındaki olan münasebetlerinde haklarını birbirlerine helal etmesini istiyor. Yani hani onların arasındaki hukuka, ne bileyim, saygı duyuyor diyelim artık bunun ifadesi şey de, yani kul hakkına önem veriyor. Şunu konuştuk biz de. Kişi bir kere başkasına kul hakkı geçmeyecek şekilde yaşamalı. Yani televizyonun sesini açmaktan çöpünü uygun şekilde dökmesine kadar her türlü şekliyle hak geçmeden yaşaması lazım. Ama bir şekilde geçiyor, onun geçiyor, onun geçiyor. Şimdi ahirette biz, başkasının üzerine haklarımız var onları. Başkasının bize hakkını helal etmesini istemez miyiz? İsteriz tabii ki. Yani neden? Oranın şeyi gerçekten çok ciddi. Gerçekten ayetlerde, hadislerde anlatıldığı şekilde gerçekten çok ciddi. Aynı şekilde de kişi de başkasına, tamam ya benim sana hakkım helal olsun zihniyetiyle yaşaması lazım. Şimdi bu fazla anlatılmayan bir konu. Neden? Şunu anlatmak istiyorum. Herkes haktan yaşamaya çalışıyor bu dünyayı. Hakkımı helal etmiyorum, şu bu falan. Ha. Ama Allah-u Teala diyor ki neyle düşünüyorsanız size o şekilde muamele edilecek. Tamam, yani tamam, sen onu hakkına şey yapıyorsun falan, tamam sana da öyle şekilde yapılsın. Gram hesabı yapıldığı zaman bizim oradan ayrılmamız mümkün değil. Müflis oluruz. Hani Resulullah Aleyhisselam diyor ki kim müflis kim? İşte kazançları gösterilir, getirilir. Ondan sonra günahları oradan kul hakkı geçmişler gelir. Ona ödenir, burada kalmaz. Müflis olur yani iflas şekilde. Biz o duruma gelmek istemiyorsak, siz nasıl yaparsanız size o şekilde muamele edilir cinsinden oluyorsa, ya ben hakkımı helal ederek yaşıyorum. Yani Rahman boyutundan. Ya tamam, bu adam bana şu an haksızlık etti ama tamam. Allah'ım ben affediyorum. Ya sana da işte buna rahmetten yaşamak deniyor. Rahmetten muamele edilir. Ama yok, ben haktan yaşamak istiyorum. Bana adaletimle ya Rabbi muamele et dendiğinde, aynı hani o göz nimetinin bir kefeye konduğu kişi var ya, hikaye anlatıldı burada. Bir adada yaşıyor. Sürekli secde halinde. Hiçbir günaha girmiyor bizim bildiğimiz anlamıyla. Ahirete gidiyor. Allah-u Teala soruyor. Ya kulum diyor, sana adaletimle mi muamele edeyim, rahmetimle mi muamele edeyim? Ya Rabbi diyor, ben hiçbir günah işlemedim. Hani bu yaptıklarımın karşılığını da görmek istiyorum. Bana adaletimle muamele. Tamam diyorlar. Bütün şeyi bir kefeye koyuyorlar, dağlar gibi sevap. Terazinin karşısına da bir tane göz nimetini koyuyorlar. Göz nimeti ağır basıyor. Yani diyorlar, git cehenneme. Aman ya Rabbi, tövbe, ben anladım şeyimi, hatamı ettim. Bana rahmetinle muamele et. Adaletinle değil. Ama biz tabii olayı anlayamadığımız için hep haktan. Hakkımı helal etmiyorum bilmem ne, öbür tarafta görürsün bilmem ne. İşte ona uygun olacak. Ama bu tarafla rahmetinle bir yaşama felsefesinde, o modda olduğunu düşünde, o zaman da onunla karşılaşırsın. Yani insan ona göre hesabını yapmalı.
Kayıda da madem girmişsiniz, girsin ama bu.
Tabii, buyurun.
Buna örnek olarak Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Bekir arasında geçen bir şeyi Peygamber Efendimiz'in şahitliğinde anlatmak istiyorum ki.
Buyurun.
Şöyle, bir mecliste duymuşsunuzdur zaten bunu. Bir mecliste Hazreti Ömer ile Hazreti Ebu Bekir bir konuda anlaşamıyorlar. Ömer radıyallahu anh şeye bağırıyor Ebu Bekir'e. Ebu Bekir de Hazreti Ömer'e illetleniyorlar.
Evet.
Ondan sonra ikisi de çekiliyorlar o illetten.
Evet.
Sonra da Hazreti Ebu Bekir pişman oluyor. Efendime söyleyeyim. Pişman oluyor. Ömer'i arayıp özür dilemek istiyor. Kul hakkından bahsettiniz
evet,
ya.
Evet.
Orada kul hakkı helallaştılar demiyor. Anlatacağım şeyi sonunda göreceksiniz. Bu pişman oluyor, Hazreti Ömer arıyor ama hiçbir yerde bulamıyor.
Evet.
Bulamayınca diyor ki, en iyisi diyor, ben onu diyor Resulullah'a sorayım, o bilir diyor.
Evet.
Resulullah'ın yanına gidiyor, Hazreti Ömer'i soruyor. Diyor ki, ben böyle böyle bir mecliste onunla münakaşa ettim, bana hiddetlendi, benim yüzümden günaha girdi diyor.
Evet.
Günaha girdi, onu bulup da özür dilemek istiyorum diyor. Peygamber Efendimiz kapıda tabii karşılıyor, onu söylüyor. Sadece şöyle kenara çekilin.
Evet.
Kenara çekilince Hazreti Ömer de dua ediyor. Allah'ım ben Hazreti Ebu Bekir'i hiddetlendirdim. Benim yüzümden günaha girdi.
Hı-hı.
Yani o ona iyilikte bulunuyor. Dualarıyla o da ona iyilikte bulunuyor.
Evet.
Ve Peygamber Efendimiz bunların ikisinin de sağlığında cennetle müjdeliyor biliyorsunuz.
Tabii ki.
Yani bir helallaşmadan bahsetmiyor ama dua ediyor. Benim yüzümden zarar gördüyse Allah'ım onu affet diye.
Amin. İşte bu zihniyet cennet zihniyeti zaten. Bu düşünce cennet zihniyeti. Bizim bu tarafta yaptıklarımız bilmiyorum karşılığını göreceğiz.
Şimdi nasıl gelişeceğiz
bunu? Yok öyle demeyin. Bakın o geçen hafta da söyledim ya bunu. Şimdi peygamberlerin iki yönü var. Hani bir halk arasında meleki yön. Hani bize melekler indirilmesi değil miydi diye. Bir de kul boyutu. Şimdi şöyle bir tehlike var. Ya onlar peygamberler ya biz onlar gibi yaşayamayız. Ya onlar sahabe biz onlar gibi olamayız dediğinde bir akıl oyunu var onda. O zaman madem olamayız ben de böyle yaşayayım diye. Ama hani kendilerine nimet verilenleri dedik ya hani nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler kendilerine nimet verilenler. Onlar ne güzel refiktirler diyor ayet-i kerimede. Yani yaşanabilirliği var. Yani yaşanabilirliği var. Onlar da insan. Ama biz nasıl öyle olacağız dediğin onları övmek adına güzel. Ama çok ulaşılmaz yerlere koyduğunuzda bu sefer güncel hayat size erişebilir oluyor. Onu yaşıyorsunuz. O sahabi hayatı gibi peygamberlerin gösterdiği hayat ulaşılmaz gibi bir mantık oluyor.
Evet işte bunları niçin anlatıyoruz? Bu ayetin son kısmındaki... Yunus kıssasının son kısmındaki nihayet onlar iman ettiler ve biz onları bir zamana kadar faydalandırdık. Buradaki iman etmenin ve tövbe etmenin önemine binaen bu şekilde bir süredir devam eden peygamber kıssaları en son Yunus Aleyhisselam'ın kıssasıyla beraber burada bitiyor. Şimdi Allah-u Teala bu kıssaları niye anlatıyor? Bunun cevabı da Yusuf suresinin 111. ayetinde var. Bismillah. Andolsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum içinde bir yol gösterici ve bir rahmettir. İşte Allah-u Teala bunları her şeyi ayrı ayrı tafsilatlı bir şekliyle açıklayan ve bir hidayet bir de rahmet olması için gönderiyor. Sadece kıssa olarak değil içindeki hıssaları ders alınacak nitelikteki şeyleri Allah-u Teala bunları niye anlatıyor? Bunların içerisinde niye böyle bir konular geçiyor? Bundaki hikmet nedir diye düşünüldüğünde gerçekten ibretler var akıl sahipleri için. Allah-u Teala bizleri o akıl sahiplerinden olmayı nasip etsin inşallah. Nisa suresinin 69. ayetindeki gibi o nimet verilenlerden başta peygamberler gibi onların davranış modelleriyle davrananlardan o şekilde inanıp o şekilde davrananlardan olmamızı nasip etsin inşallah. Ve Allah'a ve onun Resullerine uyan, bu şekilde de nimetlendirilmiş olan diğer üç sınıf, ki onlar sıddıklar, şehitler, salihler, bütün bunlardan olmayı nasip eylesin. Çünkü nimet verilenlerin yoluna biz Allah-u Teala'dan kendimizi hidayet etmesini istiyoruz. Diğer iki kısım, kendilerine gadap edilmişler ve dalalete düşmüş olanlar, bunların yollarını istemiyoruz. Bunların yollarına girmemek için de Allah-u Teala'dan yardım istiyoruz. Ona kulluk ediyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Allah-u Teala bizi bunlara eriştirsin. Ve âhiru davana enilhamdülillâhi rabbil âlemin. Sübhâneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en nâ ilâhe illâ ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. El Fatiha.